Ayrım 36, sayfa 303, 27. bölüm. Haber baskıya girdiğinde saat gecenin 3'ünü de geçmişti. İlk baskılar erken gönderildiği için haberimiz taşra kentlerinde okunamayacaktı. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin hepsi olanı biteni öğrenecekti. Önemli olan da buydu. Gazeteyi okuyan, televizyon kanalları harekete geçecek, flash haberlerle Doğan'ın açıklamaları tüm Türkiye'ye yayılacaktı. Sabaha karşı yayın yönetmeni Nusret Kıvılcım'ın odasında oturmuş, bir yandan kahvelerimizi içip bir yandan önümüzdeki gazeteye bakıyorduk. Gece boyunca sıkı bir maraton yaşamıştık. Korkmuştuk, uykusuz kalmıştık ama değmişti. Erol'un, Tolga'nın hatta son anda bize katılan Nusret Kıvılcım'ın bile yorgun yüzünde başarmış olmanın verdiği o tatlı rahatlık, o güzelim doygunluk duygusu okunuyordu. Ne yazık ki ben aynı duyguları taşımıyordum. İçimde tuhaf bir boşluk, bir hiçlik duygusu vardı. Oysa tasarladıklarımı neredeyse eksiksiz olarak gerçekleştirmiştim. Nusret Kıvılcım sandığımın tersine oldukça iyi davranmıştı bana. Sandığımın tersine diyorum çünkü bundan 6 yıl önce aynı gazetede çalışırken ayağının kaydırılmasına neden olmuştum. Haber müdürlüğü için ikimizden birini seçmeleri gerekiyordu. Nusret Kıvılcım bu konuda benden daha kıdemliydi. Üstelik onun için bu kariyer çok da önemliydi. Ama ben o sıralar oldukça parlak bir gazeteciydim. Gazete sahipleri onun yerine beni seçtiler. Nusret Kıvılcım bu işe çok bozuldu. Ertesi gün istifasını verip ayrıldı gazeteden. Bu olaydan sonra kendimi bir parça suçlu hissettim. Nusret Kıvılcım'ın da bana çok kızdığını, artık hiçbir zaman benimle çalışmak istemeyeceğini düşündüm. Şimdi anlıyorum ki yanılmışım. Nusret Kıvılcım gerçek bir profesyoneldi. Geçmişte kalan o olayı da kişisel mesele haline getirmemişti. Olması gereken de bu diye düşünmeyin. Bizim meslek bu tür olaylar yüzünden birbiriyle kanlı bıçaklı olmuş insanlarla doludur. Nusret Kıvılcım'ın birlikte çalışma önerisini kabul ettiğimde bizimle çalışmandan gurur duyarız demişti. Tolga'yı da işe almıştı hiç duraksamadan. Benim için de övücü sözler sıralayıp durmuştu. Bizim gazetede yazacak olman çok önemli. Daha da önemlisi senin gibi usta bir gazetecinin mesleğe yeniden dönmüş olması. Daha birkaç gün önce kovulduğumu düşünürsek bunları duymak sevinç vericiydi. Hoşuma da gitmiyor değildi ama aklımı rehin alan kaygılar sevincimi gölgeliyordu. Haber yayınlandıktan sonra ne olacaktı? Yalvaç ile Güngör habere nasıl tepki göstereceklerdi? Üstelik hala emniyete haber vermemiştim. Belki de emniyete hiç gitmemeliydim. Savcılığa çıkıp Doğan'ın dilekçesini ve evinin adresini vermek yeterli olabilirdi. Oysa Müfit'le bağlantı kurmak daha mı doğruydu? Bu sorularla kendimi yerken, artık işimiz bitti, dedi Nusret Kıvılcım. Eğer uyumazsak yarınki büyük zaferin tadını çıkaramayız. Hadi evlere dağılalım artık. Bunları söyledikten sonra tepkimizi bile beklemeden ayağa kalktı. Önce bana yöneldi, elimi hararetle sıkıp, çok teşekkür ederim annen, dedi. Aylardır böyle bir haber yakalayamamıştık. İnşallah bundan sonra daha da büyüklerini patlatırız. İçimden, bundan da yakamı kurtarayım yeter diye geçirmeme rağmen inşallah dedim ayıp olmasın diye. Tolga'yı da kutladıktan sonra Erol'la birlikte çıktılar. Pek rahat görünmüyorsun abi, dedi Tolga. Benimle aynı divanda oturuyordu. Senin kafanı kurcalayan bir şey var. Zoraki gülümsedim. Yok, dedim. Elimle dizine dostça dokunarak, yok ben iyiyim. Aslında iyi değildim. Gün ışıdığında beni ne bekliyordu bilmiyordum. Nusret Kıvılcım evlere gidelim dediğinde iyice paniklemiştim. Evim artık güvenli değildi. Ya da birkaç saat içinde güvenli olmayacaktı. Nereye gidecektim? Tolga'nın ya da Erol'un evine gitsem? Hayır, bunu yapamazdım. Gazeteyi okuduktan sonra beni arayacakları ilk yer ya Tolga'nın ya da Erol'un evi olurdu. Bu çocukların başını yakmanın da alemi yoktu. Üstelik Funda ile Umut'u da uyarmamıştım daha. Uyarsam ne olacak? Uçağa atlayıp yurt dışına kaçacak halleri yok herhalde. Funda işe gitmek zorunda. Umut'un ise okulu var. Hem aileden birilerini öldürmek bu adamların tarzı değil. İğneyi battığı yerden çıkarmak isteyecekler. Yani hedef olarak beni seçeceklerdir. Telefondakiler böyle demiyordu ama korkutmak için öyle konuşuyorlardır. Belki de haber çıkınca tırsacak, geri çekileceklerdir. Hem Selahattin faktörünü de unutmamak gerek. Bakalım o ne yapacak. Ne düşünüyorsun abi, dedi Tolga yeniden. İyiyim demem onu ikna etmemiş olmalıydı. Hiç, dedim. Bu yaptıklarımız bir işe yarayacak mı diye merak ediyorum. Yaramaz mı abi? Bir soruşturma başlatılacak. Adamlar gözaltına alınacak. Hatta tutuklanacak. Gerçekten tutuklanacaklar mı? Durdu. Anlaşılan bu konuyu hiç düşünmemişti. Tutuklanmayacaklar mı diye sordu. Bilmiyorum. Ama tutuklanmazlarsa şaşmam. Neye şaşmıyorsun bakalım, diyerek Erol girdi içeri. Şu çetecileri konuşuyorduk, dedim. Adamları tutuklayacaklar mı sence? Tutuklayacaklar tabii, diye atıldı hemen. Birden durdu. kararsız gözlerle bir süre bizi süzdü. Sonra sanki yanıtını ben biliyormuşum gibi sordu. Tutuklamazlar mı yani? Bilmiyorum dedim ona da. Erol'un yüzündeki kararsızlık endişeye dönüştü. İşte yine başarmış, iki meslektaşımın da neşesini kaçırmıştım. Olsun dedi Erol. Kendini toparlaması uzun sürmemişti. Adamları tutuklamasalar bile millet öğrenecek ne mal olduklarını. Bundan sonra ellerini kollarını sallaya sallaya adam öldüremezler. Öyle değil mi dercesine yüzüme baktı. Benden olumlu yanıt alamamasına karşın inatla sürdürdü iyimser sözlerini. Hem biz görevimizi yaptık. Adamları kollarından tutup içeri atacak halimiz yok ya. Alt üstü gazeteciyiz. Bu kez ona istemek için Tolga'ya baktı. Tolga benim kadar karamsar değildi. Haklısın Erol abi dedi başını sallayarak. Ayrıca bu memlekette dürüst polisler, cesur savcılar da var. Bakışlarını bana çevirdi. Ben onların gereğini yapacağına inanıyorum. Keşke ben de sizin kadar iyimser olsam diye geçirdim içimden. Ne olursa olsun diye yeniden Erol aldı lafı. Bu akşam tarihe geçecek. Yarın bir sürü gazeteci kıskançlıktan geberecek. Bunları söylerken karşıma geldi. Farkında değil misin oğlum? Büyük iş başardık. O kadar neşeliydi ki ben de ona uymayı denedim. Farkında olmaz mıyım dedim. Haklısın, büyük iş başardık. O zaman bu suratın hali ne? Gül lan biraz. Yoruldum be Erol dedim. Şimdi kalkıp eve gitmeyi de gözüm yemiyor. Saatine baktı. Oo, 3:30 geliyor. Sabah olmuş yahu. İsterseniz burada kalalım. Nasıl yani diye atıldım. Gazetede misafirhane mi var? Erol kahkahaları koyverdi. İşte misafirhane oğlum dedi. Eliyle oturmakta olduğumuz divanı göstererek. Biz buraya Nusret Palas diyoruz. Emin misin herif bozulmasın? Ne bozulacak? Hem ruhu bile duymaz onun. O gelene kadar sen çoktan uyanmış olursun. Uyanmasan ne olacak? Nusret memnun bile olur. Onun odasında uyumandan. Ya siz nerede uyuyacaksınız? Gördüğüm kadarıyla burada bir tane divan var. Erol'un rahat gülümsemesi bütün yüzünü doldurdu. Düşündüğün şeye bak, yanda iki oda daha var. Biz de oraya sereriz postu. Abi diye oturduğu yerde kıpırdandı Tolga. Ben eve gitsem. Niye oğlum diye yarı şaka yarı ciddi çıkıştı Erol. Evde bekleyelim mi var? Evet abi ya dedi Tolga. Yüzü kızarır gibi olmuştu. Kız arkadaşımı evde bıraktım. Ha, o zaman başka dedi Erol. İşin içine hatun girince akan sular durur. Sana bir araba ayarlayalım. Erol masanın üzerindeki telefona yönelirken gitmeseydin be Tolga dedim. Kız çoktan uyumuştur. Anlayış bekleyen bir ifadeyle baktı Tolga. Uyumamıştır abi, gelirim demiştim. Bekler beni. Sen bilirsin, git o zaman ama dikkat et. Ederim, sağ ol abi. Tolga'ya bir taksi ayarlayıp yolladıktan sonra Erol erken bir kutlama için belki içecek bir şeyler buluruz umuduyla Nusret Kıvılcım'ın mini buzdolabını açtı. Dudaklarımı yalayarak hevesle doğruldum. Alkolsüz sıra tam da ihtiyacım olan şeydi. Bir duble rakı, bir kadeh cin ya da vodka hiç fena olmazdı. Hızla Erol'un yanına gidip buzdolabını araştırmasına katıldım. Ne yazık ki hevesim kursağımda kaldı. Buzdolabı tam takırdı. Bırakın alkollü bir içeceği, bir damla su bile yoktu. Anlaşılan Nusret Kıvılcım odasının geceleri yol geçen anına döndüğünün farkındaydı. Bar çoktan kapandığı için aşağıdan bir şeyler bulmamız da olanaksızdı. Yatmaktan başka çaremiz kalmamıştı. O yandaki odaya geçti. Ben de divana uzanıp pardüsümü üzerime çektim. Tabii uyuyamadım. Kaygılar, sorular, beklentiler, görüntüler halinde gözlerimde beliriyor. Sese dönüşüp kulaklarıma doluyor. Düşünce olup aklıma sızıyordu. Bir süre divanın üstünde dönüp durduktan sonra kalktım. Camdan dışarıyı seyretmeye başladım. Bir zamanlar insanların ava çıktığı, bomboş tarlalardan oluşan kentin bu kısmı şimdi alt alta, üst üste, yan yana sıralanan binlerce sıvasız, şekilsiz konutla, iş yeriyle dolmuştu. Gerçi karanlıkta o çirkin görüntülerini yitirmişlerdi ama ne yazık ki ışıkları bile geceye güzellik katmaktan uzaktı. Bakışlarım gecenin içinde binaların giderek ölgünleşen, ışıkları üzerinde gezinirken insanda düş kırıklığı yaratan sahte bir mücevheri seyrediyormuş duygusuna kapılıyordum. Üstelik birkaç saat sonra karanlık sıyrılıp gün ışımaya başlayınca bu çirkinliğin bütün azametiyle çıkacağını bilmek daha derin bir umutsuzluk, umutsuzluktan öte çaresizlik uyandırıyordu bende. Bazen bu kenti düşünürken binalardan oluşan bir bataklık geliyordu gözlerimin önüne. İşin kötüsü bu bataklıktan çıkış yolu olup olmadığını da bilmiyordum. Belki de bu düşünceler kötü anlarımda gelip saplanıyordu aklıma. Çünkü bu kente bakıp dünyada buradan başka yaşamak istediğim bir yer yok dediğimde çok olmuştur. Işıklara baktıkça sigaram acılaşmaya başladı. Daha yarısına yeni gelmiştim, aldırmadım. Kül tablasına bastırıp yeniden divana uzandım. Ne zaman nasıl uyuduğumu bilmiyorum ama bir ara kaymışım. Rüyamda aşiret reisi Selahattin'i gördüm. Her yanı siyahlarla kaplı bir odadaydık. Odanın ne penceresi ne de kapısı vardı. Selahattin yerel giysiler içindeydi. Buna şaşırmıyordum da. Giysilerin hepsinin beyaz olması beni ürkütüyordu. Ayağındaki yumurta topuk, sivri burnu ayakkabılar, bacaklarındaki şalvar, sırtındaki yakasız gömlek, ceket, başındaki poşu, beyazlar içindeydi. Yalnızca belindeki silah kara bir leke gibi duruyordu şalvarı saran ipekten ak kuşağın üstünde. Kartal burnu biraz daha uzamış gibiydi. Gözleri vahşi bir parıltıyla bakıyordu insana. Hepsinden daha ürkütücü olanı ise pırıl pırıl bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyor olmasıydı. Şaşırdın değil mi dedi. Benim böyle bir insan olabileceğim hiç aklına gelmezdi. Dur bakalım daha çok şaşıracaksın. Benim adım Selahattin değil, Togay. Binbaşı Togay. Bunları söylerken iyice yaklaştı yanıma. Belki de beni yakalamak, belindeki siyah kabzalı tabancayı çıkarıp kafatasımı kurşunla doldurmak istiyordu. Kaçmam gerek diyordum kendime. Bu içinde bulunduğum siyahlarla dolu oda her neresiyse buradan uzaklaşmam gerekti ama yapamıyordum. Sanki büyülenmiş gibi öylece duruyordum dikildiğim köşede. Selahattin yaklaşıyordu. Suratında pis bir gülümseme vardı. Elleri uğursuzca hareketleniyordu. Şimdi silahını çıkaracak diye beklerken işaret parmağını bana doğru salladı. Şu senin arayıp da bulamadığın binbaşı var ya, dedi. Üvey kardeşinin bahsettiği devletin karanlık adamı. İşte o benim. Şaşırdım. Ya da şaşırmış olmalıyım ki öyle alık alık bakma suratıma diye sürdürdü sözlerini. Sadece seni değil, herkesi kandırdım. Aptal Bekir öz kardeşi zannediyordu beni. Kaytan aşiretinin hepsi de inanıyordu buna. Sana da söylemiştim ya, Bekir'le hiç benzemeyiz birbirimize. Benzeseydim belki öldüremezdim. Ne yazık ki benzemiyoruz. Bu yüzden öldürdüm onu. Aşirete de bu cinayeti başkaları işledi dedim. İnandılar. Üstelik intikamını almak için de beni yolladı salaklar. Evet, alayı salak. Kahkahalarla gülmeye başladı. Çakır gözleri yaşarana kadar güldü. Sonra birden gülmeyi kesti. Yeniden ciddileşti. Onlara sen de dahilsin tabii dedi. Söylediklerinin hiçbirini kaçırmamamı istediği için olsa gerek, değme dublajcıya taş çıkarırcasına sözcüklerin üzerine basa basa konuşuyordu. Belki de sana baş salak demek gerekir. Çünkü kendi adamlarımı gelip bana ihbar ettin. Aslında bir amatör için kurduğun plan fena değildi. Yalvaç ile Güngör'ü aşirete öldürtecek, böylece başındaki beladan kurtulacaktın. Ama sende istihbarat eksik. Doğan söylemedi mi sana? Bu türden operasyonlar doğru bilgilerin üzerinde yükselir. Gerçi Doğan da beni düş kırıklığına uğrattı. Onun gibi bu işlerin içinde pişmiş, yabancı istihbarat örgütleriyle çalışmış birinden daha iyisini beklerdim. En azından senin gibi kendine bile yararı dokunmayan bir gazeteci yerine daha aklı başında bir gazeteci ortak olarak seçebilirdi. Öyle değil mi? Yüzüme baktı. Yanıtımı bile beklemeden kendinden emin bir tavırla yeniden başladı. Bana hak verdiğini biliyorum. Çünkü insanı kendinden daha iyi kimse tanıyamaz. Yanılıyor muyum? Sen bitmiş biri değil misin? Bu kez suskunluğu biraz daha uzun sürdü. Yanıt alamayınca sesini yükselterek üsteledi. Söylesene niye susuyorsun? Sesi yükseldikçe yüzündeki ciddiyet öfkeye dönüştü. Ne o dilini mi yuttun? Söylesene karın üçüncü sınıf bir ressam için terk etmedi mi seni? Eski meslektaşların yüzüne gülüp arkandan siktir et şu alkolü demiyorlar mı? Ya oğlun? Evet Umut'tan bahsediyorum. Seninle gurur duymuyordun herhalde. Merak etme o da yakında bırakır seni. Hele kapağı bir yurt dışına atsın. Konuşurken sesinin değişmeye başladığını hissettim. Acımasızlığı, sertliği, keskinliği değil, sadece sesin tonu değişiyor. Başka birinin ses tonuna dönüşüyordu. Ama o başka birinin kim olduğunu çıkaramıyordum. Bu memlekete, bu millete ne yararın var senin dedi. Evet, bu ses kesinlikle Selahattin'in ya da yeni adıyla Binbaşı Togay'ın değildi. Ama kimindi? Sanki bu sorunun yanıtını bulacakmışım gibi yüzüne bakıyordum. Yüzünün de değişmeye başladığını fark ettim. Teni dalgalanıyor, saçları hafiften kırlaşmaya başlıyor, gözleri koyulaşıyor, yüzünde belli belirsiz çizgiler oluşuyordu. Korkudan tüylerim diken diken olmasına rağmen bu değişimin sonunda neyle karşılaşacağımı görmek için büyülenmişçesine yüzüne bakıyordum. O bana aldırmadan sözlerini sürdürüyordu. Zaten sen baştan yanlış bir adamsın dedi. Hala bu sesin kime ait olduğunu çıkarabilmiş değildim. Fakat korkumun kaybolduğunu, hatta öfkelenmeye başladığımı hissediyordum. Bu öfke tedirginliğimi daha da artırıyordu. Belki de sen hiç doğmamalıydın diye sürdürüyordu karşımdaki adam. İçimdeki duyguların değişiminden habersiz fiziki değişimini sürdürerek. Doğmasaydın annen de ölmeyecekti. Annemin bu işle ne ilgisi var diye geçirdim aklımdan. Sanki düşündüğümü anlamış gibi. Ne yani? Annenin senin yüzünden öldüğünü unuttun mu yoksa dedi. Dudaklarına pis bir gülümseme yerleştirmişti. Vurduğu darbenin etkisini görmek istercesine susmuş yüzüme bakıyordu. Sonucu doyurucu bulmamış olacak ki. Unuttuysan hatırlatayım dedi. Annen seni doğururken ölmüştü, hatırladın mı? İlk babaannen söylemişti bunu sana. Kadıncağızın gözü gibi baktığı açelya saksısını balkondan düşürdüğünde Allah belanı vermesin. Zaten annen de senin yüzünden öldü dememiş miydi? Bunları nereden biliyordu? Sen kimsin? Neden bana bunları söylüyorsun diye sormak istedim ama sesim çıkmadı. Sanki birileri konuşma yetimi elimden almışlardı. Öfkemi içimde büyüterek karşımdaki adamın iğrenç suçlamalarını dinliyordum. Babaannenin de söylediği gibi zavallı annen seni doğururken kan kaybından öldü. İyice hatırladın mı şimdi? Sus diye bağırmak istiyordum. Küfretmek, yalvarmak istiyordum. Yapamıyordum. Senin gibi korkak, yeteneksiz bir pislik için kadıncağız canını verdi. Adam bunu söylerken biraz daha yakınıma geldi. Yüzündeki değişim sürüyordu. Gözlerinin rengi kahverengiye doğru koyulaşmış, saçları iyice beyazlanmış, teni yaşlanmıştı. Bu yüz artık bana birini anımsatır gibiydi. Hatta neredeyse tanıyacaktım ki, anlıyor musun diyerek ellerini uzattı. Ellerini uzatırken sesini de iyice yükseltmişti. Annen senin yüzünden öldü. Ne yapacak diye düşünmeme bile fırsat kalmadan iri pençeleriyle gırtlağıma sarılıverdi. Ben parmağımı bile kıpırdatamadan öylece kala kaldım. Suskunluğum, hareketsizliğim onu daha da kızdırdı. Anlıyor musun? Annem senin yüzünden öldü diye tekrarladı. Sesi artık olur gibi çıkıyordu. İri elleriyle boynumu sıkmaya başladı. Soluğumun kesildiğini hissediyordum. Korkudan fal taşı gibi açılmış gözlerle bana bunları neden yapıyorsun dercesine bakıyordum. Beni öldürmekte olan adamın yüzüne. Adamın değişimi hala sürdüren yüzü hiçbir şey söylemiyordu bana. Ta ki o koyu renk gözleri tanıyıncaya kadar. Soluğum kesilmek üzereyken nefret yüklü kahverengi gözler aynaların içinden çıkıp belleğimi uyandırdı. Gözleri tanımamla birlikte her çizgi, her kıvrım, her çukur, her uzantı, her tüy, her renk yerli yerine oturdu ve son nefesimi vermek üzereyken beni boğmakta olan adamın kendim olduğunu anladım. Bu gerçek sanki elektriğe tutulmuşum gibi bütün bedenimi tepeden tırnağa titretti. Kendi ellerimi boğazımdan çekmek, bedenimi kendimden kurtarmak ve kendimden kaçmak için bütün gücümü toparlamaya çalıştım. Ama ne yazık ki beceremedim. Bedenim sanki bu benim korkum değil, sanki bu benim yaşamsal isteğim değilmiş gibi öldürülüşüne kayıtsız kalmayı sürdürüyordu. Ciğerlerindeki son hava zerreciğiyle sönerken, ''Uyan Adnan, uyan!'' dedi bir ses. Birilerinin beni sarstığını hissettim. Gözlerimi açınca Erol'un kaygı yüklü bakışlarıyla karşılaştım. ''Bitti, kötü bir rüya gördün.'' demesini bekliyordum. Fakat o, ''Polisler geldi.'' dedi. Gergin bir sesle, ''Seni görmek istiyorlar.'' Yatağımda doğrulurken Müfit'in öfkeden kapkara olmuş suratı göründü. Erol'un hemen arkasında durmuş, çatık kaşlarının altından bana bakıyordu. Daha ben ne olduğunu anlayamadan Erol'un omzuna kabaca dokunarak ''Siz dışarı çıkın.'' dedi. Erol kaygılı, daha da çok korkmuş bir tavırla ''Fakat'' diyecek oldu. ''Lütfen dışarı çıkın.'' dedi Müfit. ''Annenle özel konuşacağız.'' Erol hala ne yapacağına karar vermemişti. Bir bana, bir Müfit'e bakıyordu. Müfit sözlerinin etkili olamayacağını anlayınca yanında dikilmekte olan iki sivil polise ''Beyefendiyi dışarı çıkarın.'' dedi. Sesi az önce düşümde gördüğüm adamınki gibi keskin ve acımasızdı. Onu daha önce hiç bu kadar sert ve kararlı görmemiştim. Erol suratında çaresiz bir ifadeyle iki sivilin arasında odayı terk etti. Müfit onların odadan çıkmasını sabırla bekledikten sonra bana dönerek ''Sen ne yaptığını zannediyorsun?'' diye gürledi. Ben divanda oturmuş olanları anlamaya çalışıyordum. Ne yapıyorum diye sordum. Bilmezden gelme dedi. Suratı bakışları, sesi burnuma doğru uzattığı işaret parmağı tehdit yüklüydü. Şimdi öfkeden ayaklarının üzerinde tepinecek diye düşündüm. Hayır, yapmadı. Neden önce bana haber vermedin diye bağırdı. Gazetedeki haberden bahsediyor sandım. Haber verecektim dedim ama dün gece çok çalıştık. Haber ancak yetişti. İşimiz geç bitti. Sana haber verecektim ama uyuyup kalmışım. Haberden söz etmiyorum dedi. Selahattin'e gitmenden söz ediyorum. Neden ona gittin? Neden önce bana gelmedin? Birden ayıldım. Neler oluyordu? Müfit benim Selahattin'e gittiğimi nasıl öğrenmişti? Selahattin'e gittiğimi sana kim söyledi dedim. Boş ver kimin söylediğini de sen sorumu yanıtla. Neden onun yanına gittin? Büyük olayların döndüğü belliydi. Ölesiye merak ediyordum. Ama kendimi tuttum. Habersiz adamı oynayıp Müfit'in baklayı ağzından çıkarmasını bekledim. Selahattin günlerdir telefon edip duruyordu dedim. Doğan'ın arkadaşıymış, mutlaka görüşelim diyordu. Bu haberi yapmaya karar verince onunla da konuşmam kaçınılmaz oldu. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dercesine ters ters yüzüme baktı Müfit. Doğan'ın evinde belgeleri bulduktan, Yalvaç ile Güngör'ün ismine ulaştıktan sonra öyle mi? Üstelik gece yarısı. Bizim meslekte saatle çalışılmaz dedim. kendimden emin sakin bir tarzda konuşuyordum. Haber ne zaman gelirse biz o zaman işbaşı yaparız. Yüzüme masum bir ifade yerleştirip gözlerimi iri iri açarak dikkatle ona baktım. Hem anlayamıyorum, benim Selahattin'e gitmiş olmam neden bu kadar önemli? Neden kızıyorsun? Söylediklerim Müfit'i iyice zivanadan çıkardı. Neden mi önemli dedi. Neden ha? Evet neden dedim omzumu silkeleyerek. Çünkü Yalvaç ile Güngör öldürüldü dedi. Bunu söylerken dişlerini sıkmaya başlamıştı. Burun kanatları öfkeyle açılıp kapanıyordu. Ama benim kafamda başka bir görüntü canlanmıştı. Selahattin ve adamları bir kavşakta Yalvaç ile Güngör'ün arabasını kıstırmış, ellerindeki tüfeklerle, tabancalarla üzerlerine kurşun yağdırıyorlardı. Arabanın kaportası delik deşik oluyor, camları patlıyor, Yalvaç ile Güngör parmaklarını bile kıpırdatamadan kurşunlara hedef oluyordu. Anladın mı diyen Müfit'in sesiyle kayboldu kafamdaki görüntü. Sen onunla konuştuktan sonra bu sabah Selahattin adamlarıyla Yalvaç ile Güngör'e gitti. Önce tartıştılar, sonra silahlar konuştu. Yalvaç ile Güngör, Selahattin ve aşiretin bir adamı öldü. Yeğeni Remzi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırmışlar. Şimdi yoğun bakımda. Doktorlar umutsuz. Akşama ya çıkar ya çıkmaz diyorlar. Yeniden sustu ama gözlerini bir an bile yüzümden ayırmamıştı. O yüzüme bakarken içimde tuhaf duygular oluşmuştu. Yalvaç ile Güngör'ün öldürüldüğünü duyunca önce büyük bir korkuya kapıldım. Bundan beni sorumlu tutacaklar diye. Sonra bir rahatlık duygusu yayıldı içime. Beni suçlamak için ellerinde hiçbir kanıt yoktu. Üstelik öyle ya da böyle düşmanlarımdan kurtulmuştum. Ne yaptığının farkında mısın diye yeniden başladı Müfit. Sanki bir zanlıymışım gibi başımda dikilmiş beni sorguluyordu. Aslında seni tutuklamalıyım. Sürmekte olan bir soruşturmanın bilgilerini gizledin. Suçlulara bir tür yataklık yaptın. Buna hiç hakkı yoktu. Üstelik onun ne kadar temiz olduğu da belirsizdi. Hayır, ben kimseye yataklık falan yapmadım dedim. Sesim gerektiği kadar sertti. Artık nasıl davranmam gerektiğine karar vermiştim. Ben bir gazeteci olarak görevimi yaptım. Kamuoyunun bilmesi gerekenleri yayımladım. Bir gazeteci olarak görevini yapmış dedi alaycı bir sesle. Sonra birden köpürdü. Bırak boğazları, sen çocuk mu kandırıyorsun? Ne yaptığını sen de ben de çok iyi biliyoruz. Selahattin bir hedef arıyordu, sen de ona hedefi gösterdin. Beni açıkça suçlaması zaten gergin olan sinirlerimi iyice bozmuştu. Soğukkanlılığımı yitirmeye başlamıştım. Ama kendimi kaybetmedim. Hayır dedim. Ben kimseyi öldürmedim. Kimseye de birilerini öldürün demedim. Ne yaptılarsa onlar kendileri yaptılar. Sayende dedi, sustu. Öfkeyle başını sağa sola salladı. Derin bir soluk aldıktan sonra iğrenç birine bakar gibi gözlerini yüzüme dikerek açıklamasını sürdürdü. Sayende 4 kişi öldü, 1 kişi de Azrail'le pençeleşiyor. Daha fazla dayanamadım. Benim sayemde değil diyerek ayağa fırladım. Bakışlarımı onun gözlerinin içine dikerek sizin sayenizde diye haykırdım. Evet, asıl sizin sayenizde. Eğer bu adamları kullanmasaydınız bunlar olmayacaktı. Ama kullandınız. Yani kanunları çiğnediniz. Yani görevinizi yerine getirmediniz. Katillerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeseydiniz bunlar olmazdı. Ama yaptınız. Onlara silah verdiniz. Onları milletin başına bela ettiniz. Şimdi de karşıma geçmiş sayende diyorsun. Hayır efendim, sizin sayenizde. Bunların bir sorumlusu varsa o da sizlersiniz. Günlerdir içimde biriken gerilim sonunda patlamıştı. Sonucunu düşünmeden bağırmaya başlamıştım. İşin tuhafı Müfit de sözlerimden etkilenmiş görünüyordu. Hiç itiraz etmeden onu azarlamamı dinliyordu. Bunu fark edince cesaretim daha da arttı. Hiç ara vermeden çıkışmayı sürdürdüm. Ben bir gazeteciyim. Görevim pis işleri ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken kanunları çiğnemişsem bu ülkenin savcıları gerekeni yaparlar. Ama siz gelip beni tehdit edemezsiniz. Konuşmayı sürdürürken kapının açıldığını duydum. Göz ucuyla bakınca sivillerin aralıktan başlarını uzattıklarını gördüm. Odanın cam duvarlarından tartıştığımızı görmüş olmalılardı. Amirlerinin yardıma ihtiyacı var mı anlamak için başlarını uzatmışlardı. Onları Müfit de fark etmişti. Baş işaretiyle dışarı çıkın dedi. Benim de susmuş olmamı fırsat bilerek yanlış anladın dedi. İkimiz de birbirimizi yanlış anladık. Gel oturup şöyle sakin sakin konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok dedim. Zorlu bir maçta ilk roundu kazanmış bir boksörün kendine duyduğu güveni hissediyordum. Var var dedi kalender bir tavırla. Gel şöyle oturalım. Birlikte koltuklara yürüdük. Yürürken cebinden sigara paketini çıkarıp bana uzattı. İstemem dedim. Hem burada sigara içilmez. İçilir içilir dedi. Sigarayı uzatmayı sürdürerek. Al işte biliyorum ihtiyacım var. Bir sigara çektim. Karşılıklı koltuklara oturmadan önce sigaramı yaktı. Dumanı ciğerlerime çekerken gerçekten ihtiyacım olduğunu anladım. Tamam, kusura bakma diyerek açıklamaya başladı Müfit. Belki biraz sert çıktım ama beni anlamalısın. Sabah gazeteler açıyorum. Üzerinde çalıştığım olay benim bile bilmediğim bütün ayrıntılarıyla karşıma çıkıyor. Bu yetmezmiş gibi olayda yer alan iki polis görevlisi bir çatışmada öldürülüyor. Böyle bir durumda nasıl makul olabilir insan? Sen bana Arif'in yadigarısın. Seni kırmak istemezdim fakat bana hiç yardımcı olmuyorsun. Şu öğrendiğim bilgileri gazetede yayımlamak yerine bana getirseydin. Peki sence niye getirmedim diye kestim sözünü. Bunu düşündün mü hiç? Düşündüm tabii dedi. Bir sürü ihtimal geldi aklıma ama hangisi bulamadım. Sahi niye getirmedin? Açık konuşayım. Çünkü emniyete güvenmiyorum. Nasıl güvenebilirim ki? Kardeşimin ölümünü araştırmak için görevlendirilen polisler onun katilleri olarak çıkıyor karşıma. Haklısın ama insanların yüzüne bakarak kim çeteci kim değil anlayamıyorsun ki. Birileri görevi onlara vermiş işte. Olayı araştırdık. Yalvaç ile Güngör'ün amiri dünyanın en namuslu polisleri. Hiçbir kasıt yok. Biraz gevşek davranmış. Yalvaç ile Güngör bir tür oldu bittiye getirip almışlar görevi. Yine de hakkında soruşturma başlatıldı tabii. Bakışlarındaki güvensizliği görünce buna inanabilirsin dedi. Sana doğruyu söylüyorum. Kusura bakma ama inanamam dedim. Nasıl inanayım? Ne onların amiri ne de seni yeterince tanımıyorum. Evet, seni en güvendiğim arkadaşım tanıştırdı bana ama sen onu bile koruyamadın. Müfit bakışlarını kaçırdı. Öyle olmadı mı? Diye üsteledim. Doğru değil mi? Doğru ama bunda benim bir suçum yok dedi. Başını eğip sigarasından derin bir nefes çekmişti. Dumanı üflerken sıkıntıyla söylendi. Olayların bu kadar hızlı gelişeceğini kestiremezdim. Gerçekten de bana güvenebilirsin. Şimdi Arif'in bana tanıştırdığı anlayışlı, iyi niyetli polis şefi olmuştu Müfit yeniden. Ona hala güvenebilir miydim? Hiç sanmıyorum. Bu düşüncemi saklamaya da niyetim yoktu. Bundan emin değilim dedim. Doğan'ın gizli konutunu sana söyleseydim bugünkü haber gazetelerde yer alır mıydı bilemiyorum. Alırdı dedi. Sesi kendinden emindi. Belki bugün yer almazdı ama mutlaka kamuoyunda duyurulurdu. Bak gördün mü diye atıldım. Sen de itiraf ettin işte. Demek ki bulduklarımızı kamuoyu öğrenemeyecekti. Söylediklerimi duymadın mı dedi. Biraz geç de olsa yayımlanırdı diyorum. Biraz geç de olsa demek haberin güncelliğinin kaybolması yani hiçbir işe yaramaması demektir. Arif dün öldürüldü. Bu haberin bugün yayımlanması gerekiyordu. Yayımlandı da. Hem Doğan'ın istediği de böyleydi. Bulmamızı istediği belge ve silahların bir an önce millete duyurulmasını istiyordu. Anlamıyorsun der gibi başını sallayarak. Ama bu soruşturmaya büyük zarar verdi dedi. Bize gelseydin inan bana belgeler er ya da geç yayımlanırdı. Üstelik soruşturmaya da engel olmazdı. Anlayamamıştım. Müfit bir tür polis oyunu mu oynuyordu? Şimdi soruşturmanızı mı engelledi yani diye sordum. Engelledi tabii. Sen benim neden küplere bindiğimi zannediyorsun? Bilmem meslektaşların öldürüldü diye kızmış olabilirsin. Mesele o değil. Neymiş peki mesele? Gerçekten farkında değil misin bunun? Yo hayır değilim dedim. Bakışlarında iğneleyici bir ifade belirdi. Hayret dedi sesi de bakışları gibi alaycıydı. Senin gibi usta bir gazeteci nasıl olur da bunu düşünmez? Kendimi salak yerine konulmuş gibi hissediyordum. Neyi diye sordum sabırsızlanarak. Neyi olacak? Bizi sonuca götürecek bütün adamların öldüğünü. Eğer Doğan yaşıyorsa onun hakkında bilgi alacağımız hiç kimse kalmadı artık. Yine eğer binbaşı diye biri varsa bizi ona götürecek son iki kişi. Yani Yalvaç ile Güngör öldü. Söyler misin? Şimdi bu olayı nasıl aydınlatacağız? Oturduğum yerde sendeledim. Suratımda aptalca bir ifade belirmiş olmalıydı. Bunu gerçekten de hiç düşünmemiştim. Müfit gözlerini dikmiş, benden gelecek yanıtı bekliyordu. Bilmiyorum dedim güçlükle. Ben de bilmiyorum dedi. Şimdi anladın mı sana neden kızdığımı?